Ayrım 24. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 219. Feryal Tilmaç. Ciğerdendir. Soğan? Koy, acı da. Akşam vapuru kalkıyor. Bozuk megafondan yayılan anons, yolculara dönüşte uğrayacakları iskeleleri duyuruyor. Adanın gelgeç misafirleri, mutluluk sandıkları o sersem bitkinlik içinde oturacak bir yer bulmak umuduyla yukarı aşağı koşturuyorlar. Cumartesiye kadar sessiz olur sokaklar. İki günün yorgunluğu beş günde ancak diner. Kış gelse, ada uykuya çekilse. Ayran? Ver, sağ ol. Çok iş oluyor mu hafta sonu? Şükür. Diyarbakırlıydın sen değil mi? Geçen sene? He, köyünden. Bir yıl oldu işte. Lokmamı çiğnerken köyünü düşünüyorum. Bu köyün sokakları asma yapraklarıyla gölgelenmemiştir. Esen yel, denizin kokusunu taşımaz. Bağ bozumunda bandırmalar yapılmaz, pestil çekilmez. Üzümün suyu, şarabın mucizesine dönüşmez. Gün evine gitti miydi, altından destur diye geçeceğiniz incir ağaçları sarmamıştır dört bir yanı. Vişne kiraz da sarpmaz dallardan, erik şeftali de. Yemyeşil çayırlarda otlayan besili koyunlarla siyah beyaz benekli ineklerin aheste çan sesleri de uzaktır bu köye. Kış oldu mu ayaza keser ortalık, soğuk rüzgar çarpar, dolanır düzlükleri. Derler ki yazın güneyden esen çöl rüzgarları kavurup karartırmış insanların tenini. Güzellikten eksik değildir yine de ama güzellik adına ne varsa gecenin göğündedir. Neyse ki ay ve yıldızlar da ölümce adaletlidir. Esirgemez yağdırırlar ışıklarını köyün gecelerine, karanlık toprak yollara, kerpiç duvarlı çatısız evlere. Uzaktan bir köpek havlaması duyulur. Ay ışığı yırtar karanlığı. Gökyüzünde bir uçtan bir uca alabildiğine ışıklı bir yol. Uzaktan, neyi ne kadar? Düşünmemek en iyisi. Bir çeyrek daha yapsana bana. Bakıyor orada olduğumu unutmuş gibi. Karısına dönüp ekmek istiyor. Kaçıncıdır geliyorum, konuştuğunu duymadım hiç kadının. Başı hep önünde. Soğan doğruyor, domates doğruyor. Sessiz. Ekmek getiriyor, ayran getiriyor. Sessiz. Herhalde... Hanım Türkçe bilmiyor galiba. Bilse ne olacak? Doğradığı soğanları dolduruyor ekmeğin içine düşünceli. Ahraz mı acaba? Sormasaydım keşke. Üzüldü usta da. Merakıma yeniliyorum. Dilsiz falan değil ya. Gazeteci misin abi sen? Yok. Nerede? Çok mu soruyorum? Duymamış gibi yapıyor. Kanlı bıçakları suya tutuyor. Koluyla alnını siliyor. Üstelersem anlatmayacak. Aslında sorduğuma pişman olacakmışım gibi bir his var içimde ama bekliyorum. Neden sonra kafasını kaldırıp dosdoğru gözümün içine bakıyor. Kim kopup gelmek ister yurdundan, yuvasından? Ekmek parası sanma. Ekmeğimiz de yetiyordu bize, suyumuz da. Az tarla vardı, 2-3-5 dede var. Rahat koymadılar. Asker zannetme, bizdendir, kanımızdandır. Sanki kanımıza susamışlardır. Korucu diyorlar, muhtarın küçük ile kör salih. Gündüz gece, sabah akşam. Evi taşlatırlar, hayvanları ürkütüp bağırtırlar. Bir gece lambayı alıp koşturdum, ağılın kapısından sıvışıp gitti kara gölgesi. Uğursuzlar. Öyle böğürüyordu ki, hayvan günahı boynuna. Derdi başı bir avuç tarlamızı, hayvanımızı almak. Direndin mi kötüsün, başlarını yesin. Bir değil, beş değil. Bir ikindi vakti yine geldi bunlar. Oğlan davarı getirmiş otlatmaktan. Ailem de içeri koyuyor. Toplanın hepiniz lan diye bağırdı. Ellerinde nah böyle tüfekler. Otomatikmiş. Ordu malıymış. Artık onları malıymış. Korurlarmış bizi. Kimden ola? Senin başın çok dik kurban dedi. Koparıverirlermiş. Ondan korkarmış. Korurmuş korumasına da. Elini havluya silip bir sigara yakıyor. Vay ahlaksız, vay şerefsiz. Ne adamlar var, insan mı bunlar, öyle mi? Sonra, hay siktir diyemiyorum. Bir laf etsem büyü bozulacak, susacak. Bir şey diyecek demesine ya zoruna gidiyor belli. Derin bir nefes çekiyor sigarasından. Mümkün olsa, simsiyah gözleri daha da koyulaşmış gibi diyeceğim geliyor. İskelenin üstünden uçan martının çığlığıyla irkiliyor bir an. Tartıyor besbelli. Anlatılır mı bu elin adamına? Hem adam gibi adam mıdır? İnsandan yana bunca yaralanmış. Bana ne demeye güvensin ki? Ya iki yüzlü puştun tekiysen ben de? Dökmezse dışarıya, yara olur adamın içi. Desem, diyebilsem. Adanın yamaçlarına doğru çeviriyor dalgın bakışlarını. Ben yokum şimdi. Adanın beyaz evlerini, tepedeki kilisenin belli belirsiz çan kulesini tanıyor gözleriyle. Anlatmaya devam ediyor ama artık boşluğu. Öne gel bakalım hele, dedi aileme. Bizimkinin benzi kesildi, sapsarı. Vallahi diyeyim sana ilk. Yüreklidir, ne yılan ne çıyan, ne mezar ne ölü ne asker, ne dağdaki korkutabilmiş onu, biliyorum. Biliyorum ya, korkuyor bu sefer. Şöyle önüne durdum. Kör Salih tüfeğin namlusuyla ittirdi böğrümden. Onu da kolundan tuttuğu gibi attı ağasının önüne. Kadın kısmına böyle varılır mı? Dedi soyun. Soyun lan. Bir tekme koydu devrildi garip. Oğlanla mı oynayalım yoksa deyince doğruldu. Anadır. Doğrulup soydu yeleğini, entarisini, şalvarını neyini. Af buyur bir gömleğiyle kaldı önlerinde. Kalk oyna dediler. Bizimki zangır zangır titreyerek dönüyor. Arada bir oğlana gidiyor gözleri. Kaç yaşında olduğundan sen? Kuş ötüyor mu lan diyorlar. Anası korkudan elleri havada dönüyor önlerinde. Salınıyor, savuruyor saçlarını. Sanırsın cinlere karışmış. Bir can borcum var Allah'a. Davrandım, bir tekme de bana. Yeterin ulan, sıkıldım dedi muhtarın küçük. Yarın gene geliriz, günler torbaya mı girdi? Bakarız hele, selamette misiniz diye. Köpeği kör Salih gülüyor. Kuduz gibi salya sümük. Derinden iç geçiriyor. Paketi uzatıyorum. Bir sigara alıyor. Bunlar daha döndü arkalarını bizimki yığıldı yere. Kaskatı. Nenesini çağırdı oğlan. Sınıkçı Dudu'ya haber saldım. Toplaştı hep köylü. Dediler ölmüştür. Başın sağ olsun. Korkudandır. Olur. Feryat figan tuttu ortalığı. Devrisi gün gömeceğiz öğlen ezanıyla. Anası çattı çenesini yatırdı. Oğlan ağlaşır bir anda. Görsen ağabeyi yazığı geliyor adamın kendine. Sabah yıkadılar, kefenlediler. Yerini de kazdık. Öğlen de indirdik ki bir inleme mezardan. Bismillah. Ölmemiş mi? Yoksa gitti geldi mi vallahi anlamamışım. Kadınların zılgıtlarıyla çıkardık yeniden. Allah büyüktür. Bakın da etrafına. Yerin altı kötüdür dedi. O oldu işte. Daha da bir şey duymamışız ağzından. Bir yıl geçti. Susar. Hep. Zordur. Korkmuştur. Dalgın gözyaşları yaşardı. Başının üstünden ötelere bakıyorum. Ne demeli şimdi? Hangi söz avutur bunları yaşamış olanı? Kiminiz kimsesiniz var mı buralarda? Hısımlar var. Biri garsonluk yapıyor. Ötede kalp pazan kayada. Yük taşıyan var. Var işte çok şükür. Dallarından koparılmış yapraklar, rüzgarın önüne katıp sürüklediği, kim kimi anlayabilir yürekten, kim kimin derdine çare olabilmiş ki? Sen bana bir çeyrek daha atsana ateş geçmeden. Elindeki maşayla gözleri karıştırıyor. Yok, ciğer mi yok? Ciğer çok vermem. Sen aç kalacağına benim gözüm çıksın ama yedin, fazlası iyi değildir. Gene gel, gene ye. Güler misin, ağlar mısın? Gözümün ta içine bakıyor. Öyle ciddi. Böylesine de ilk rastlıyorum. Hiç konuşmamış, açmamış derdini, anlatmamış sanki. Hiç dinlememiş, duymamış, anlamamışım ben de. Akşamın karanlığında birbirinin içinden geçip giden iki hayalet gibiyiz. Hadi eyvallah o zaman usta, borcum ne kadar? 12 liradır, bereket versin. İnip denizin kenarından yürüyorum. Bir sokak kedisi çıkıyor gecenin içinden. Islak taşlara değince irkilip asfalta kaçıyor. Tektir. Ne güzel. Zararı yok kimseye. Bir yumruk gelip oturdu sanki mideme. Haklı, belki de fazla kaçırdım. Eve varınca bir şeyim kalmaz. Yürümek iyi gelir. Tabii tabii haklı. Ciğerdendir. Mutlaka ciğerdendir. Eylül 2009. Batman. Menekşe toprak. Herkes gitti. Yürürken etekleri bacaklarına dolanan ince kadın silüetini seçti Fatma. Yattığı yerden doğruldu. Anne diye seslendi. Kadın duymadı. hayali bir gölge gibi ışığın içinde kayboldu. Fatma bir an nerede olduğunu çıkaramadı. Gözlerini ovuşturdu, etrafa bakındı. Sonra belirsizlik gitti. Cisimler şekillenip kanıksadığı dünyanın gövdesine büründü. Annesiyle her gece yattıkları Somya'daydı. Matematik ödevini bitirmiş, okuma kitabını karıştırırken uyuyakalmıştı. Uyurken üzerine bebekliğinden beri kullandığı battaniye örtülmüştü. Bahçeye bakan salonun açık kapısından içeriye akan ışık çoktan kısalıp kapının eşiğine doğru çekilmiş, üzerinde yattığı sedirin durduğu köşeyi serin bir loşluğa bırakmıştı. Kapının hemen yanındaki küçük açık pencerede tül perdenin bir ucu pencerenin demir korkuluklarını dolanmış, diğer ucu ise rüzgarla ileri doğru çırpınıyordu. Battaniyeyi üzerinden attı, telaşla kalktı. Bir solukta Somya'dan aşağıya indi. Hızla dış kapıya doğru koştu. Gözlerini iğneleyen ışıkla her şey gölgeli ve belirsizdi. Ama bahçenin bir köşesinde hortumdan akan suyla oynayan Tahir'i ve yanı başında yere çömelmiş yengesinin arkadan pembe çiçekli şalvarını seçti yine de. Sonra da Siena annesi belirdi eşikte. Uyandın mı? Hı diye cevap verdi. Rahatlamıştı. Sevinçten yüreği pırpır ediyordu. Annesi buradaydı. Hiçbir yere gitmemişti. Hayranlıkla kadına baktı. Sonra yaklaştı. Elini uzattı, dokunmak istedi annesine ama o bu eli görmemiş gibi iyi dedi sadece. Gözleri biraz önce Fatma'nın üzerinde yatmış olduğu yatağa kaydı. Koca kız oldun artık, kimse arkanı toplamasın senin diye devam etti. Der demez de Kadriye ablayla her gün kilim dokudukları odaya yöneldi. İçeri girdi. Fatma kapalı kapının ardında annesiyle Kadriye ablanın fısır fısır bir şeyler konuştuklarını işitti. Ama ne konuştuklarını anlayamadı. Bu ev sabahtan beri her günkünden de farklı bir şekilde sessizdi. Aslında kapısı sonuna kadar açık duran o odada halı dokuyan Kadriye abla sabah kalkar kalkmaz mutlaka radyoyu açmış olurdu ve radyonun sesi bazen kısılıp bazen yükselse de koca evde ışıklar sönene kadar kapanmazdı. Hatta çoğu zamanlar elektriklerin gittiğini bu sesin kesilmesinden, geldiğinde yine sesin yükselmesinden anlarlardı. Aslında bütün eve hakim olan gariplik günlerdir sürüyordu. Yetişkinlerin gözü, annesi, yengesi, amcasının küçük kızı Kadriye, iki sokak ötede yaşayan büyük kızı Saadet, sanki onun hep üzerindeydi. Fatma ortalıkta göründüğünde susuyor ya da fısıltılarla konuşuyordu. El kol işaretlerine girişiyordu. Hem bir sessizlik vardı hepsinin üzerinde, hem de telaş ve gerginlik. Soba bacalarının çırpıldığı, evdeki pencerelerin sonuna kadar açıldığı, halıların kaldırılıp havalandırıldığı, çocukların herhangi bir köşede kendilerine yer bulmakta zorlandıkları, hep ayak altında dolaştıkları gerekçesiyle oradan oraya sürüldükleri tatsız günlerden biriydi. Ama yine de tam böyle değildi. Bir şey çırpılmıyordu, temizlik yoktu, her şey yerli yerinde, hatta bazen her zamankinden daha derli topluydu. Bu eve geldiklerinden beri annesiyle koyun koyuna yattıkları salonun arkalarındaki Somya'nın yaslandığı duvarda annesinin her gün asılı duran örgü yeleği ve hırkası yoktu. Fatma okul önlüğünü çıkarıp oraya atarken fark etmemişti bunu. Sabri kendi alamları olarak ilan edilmiş, bu köşe derlenmiş toplanmış, annesine dair bir şey kalmamış gibiydi. Evdeki bu sessiz gerginliğin annesiyle ve annesiyle evlenmek isteyen o yaşlı adamla ilgili olduğunu düşünüyordu Fatma. Ve Somya'da gücünün zar zor yettiği kalın kilim yastıkları düzeltiyordu. Korkuyor ve içinden ağlamak geliyordu. Adam kara başörtülü iki yaşlı kadınla gelmişti. İkisine de abla diyordu sürekli. Yaşlı bir adamın kendisi gibi yaşlı iki kadına abla demesi öyle komik gelmişti ki Fatma'ya. Kadınlardan birinin saçları kırmızıydı, teni çok esmer. Bir gözü donuk mavi, öteki ise siyahtı. Van kedisi gibi demişti sonradan yengesi kadın için. Van kedilerinin bir gözü mavi, bir gözü yeşil olur. Bu olsa olsa dişsiz, yaşlı kör Van kedisi diyerek tamamlamıştı yengenin sözünü Saadet abla gülerek. En çok o kadın aklında kalmış. Kadının ön dişleri yoktu, konuşurken sanki bulaşmış bir yemek artığını ya da suyu temizler gibi eliyle sürekli çenesini ve ağzını ovuşturup duruyor, çok şükür diye söyleniyordu. O gün çocukların dışarıda oynamalarını istemişlerdi ama Fatma bahçede başını pencereye dayamış, içeride konuşulanları anlamaya çalışmıştı. Sadece her zaman biraz bağırır gibi konuşan amcasının söylediklerini tam işitebilmişti. Yeğenimin başım gözüm üzerinde yeri var. Rahmetli kardeşimin emaneti o. Onun yeri, amcasının yeri. Baba yarısıyım ben, diyordu amcası. Fatma Somya'nın kenarına sanki her an kalkacakmış gibi ilişmiş olan annesinin yanında oturmuş, annesi dönüp kendisinden yana baksa boğazına düğümlenen o soruları soracak bir kez daha. O adamla evlenecek misin? Evlendiğinde buradan gidecek misin? Ben de geleceğim seninle, değil mi? Birkaç gün önce sorduğunda bunu, yok demişti annesine evlenmesi. Ben kuzumu hiç bırakıp gider miyim? O halde neye kızmıştı? Kızmış, küsmüştü kendisine. Ne biraz önce kanter içinde kalarak şimdi üzerinde oturdukları Somya'nın kalın kilim yastıklarını muntazam yerli yerli dizdiğini, potlaşmış battaniyeyi dümdüz hale getirdiğini fark etmiş, ne de yanı başındaki varlığından haberdardı. Dar, yuvarlak omuzları çökük, uzun kemikli elleri dizlerinin üzerinde öylesine düşmüş gibiydi. Oturduğu yerden yüzünü arandı annesinin gözlerini, ama onun bakışları uzaklarda, hala önündeki tül perdenin havalandığı açık pencerenin ötelerindeydi. Pencerenin geldiğinden kavak ağacını ve arkasındaki eski evlerin kirli sarı duvarının bir bölümünü görebiliyordu Fatma. Babası öldükten sonra yok diye karar verdi Fatma. Öldürüldükten sonra içinden bir kızgınlık yükseldi, öldürülme sözcüğü aklına geldiğinde, ama hemen de unuttu bu duyguyu. Köyden yeni gelen Cemilelerin oturmaya başladığı o eski evlerinin odalarını hatırlamaya çalıştı. Silinmişti aklından, unutmuştu evin içini. Sadece öndeki kavağı ve kavağın dallarındaki yaprakları sayışını hatırlıyordu. İlk olarak babası öğretmişti Fatma'ya sayı saymasını. Ardı ardına gelen sayıları hızla tekrarlayabildiğini fark eden babası, bu kız süper zeka, okula bir başlasın, hep pek iyi alacak diye sevinip kendisini kucakladığı anı hatırlıyordu. O günden sonra önüne çıkan her şeyi sayar olmuştu Fatma. En çok da evlerinin önündeki o kavakta kaç yaprağın olduğuna takmıştı kafayı. Babasının uzandığı sedirde diz çöker, pencereye burnunu dayar, arada bir babasının keyifle gülümseyen, bazen dalıp giden yüzüne dönüp bakar, sayar da sayardı. Ama değil iç içe kıvrılmış yaprakları tek tek seçmek, sarmaş dolaş olmuş dalları bile bir türlü birbirinden ayıramazdı. Şimdi de öyle. Tahir'in kahkahalarını işittiğinde unuttu kavağı. Oturduğu yerden iyice öne doğru eğildi. Suyla oynarken sürekli keyifle gülen Tahir'e baktı salonun kapısından. Usanmadan hep aynı şeyi yapıyordu tabii. Hortumu önce çıplak ayağının üstüne bastırıyor. Boğulan su hortumunun yanlarından fışkırtıyor. Hortumu hızla çekip de su ayağına döküldüğünde makarayı basıyordu. Sakine yenge dönüp tozlu elleriyle oğlunun bir ayağını okşarken o, ya diye bağırarak şaklabanca nazlandı. Salak, dedi içinden Fatma. Hep onun yüzünden. Eğer dün okulda 4. sınıfları sıra dayağından geçirdiğimi anneme söylemese, şimdi böyle kızmayacaktı bana. Biraz daha annesiyle yanaştı. Kalçasını annesinin kalçasına yapıştırdı. Başını koluna dayamak istedi ama yapamadı. Annesi hala dalgın ve sessizdi. Oturuşu hiç değişmemişti. Sadece başı salona açılan iki kapının arasında televizyonun durduğu duvara dönmüştü. O duvarda iki yüz vardı. Biri haki rengin egemen olduğu halının üzerinde kılıcını dimdik tutmuş. Bu kılıca ne diyorlardı diye yokladı hafızasını Fatma. Zülfikar. Evet, Zülfikar diye karar verdi sonra. Hazret Ali, diğeri siyah beyaz fotoğraftaki babası. İki yıl yan yana babası Hasan Ali ve Hazreti Ali. Biri sakallı, diğeri bıyıklı, biri koyu yeşil bir halıda, güneşe benzeyen haleler arasında, diğeri koyu bir sisi aralamış siyah beyazlar içinde bakıyordu Fatma'ya. Pirimiz Hazreti Ali. Pir ne demekti ki acaba? Allah gibi büyük, büyük dede gibi bir şey mi? Gözleri yeniden babasının fotoğraftaki yüzüne kaydı. Ama bu tam babasının yüzü gibi değildi. Siyah beyaz bir sisin ardından çıkmış, beyaz mı beyaz, pürüzsüz lekesiz bir yüzdü. Tam sol yanağındaki ben yok olmuştu. İlk kez babasından öğrenmişti o siyah noktaya ben dediğini. Noktadan çok sanki Cem'in babasının Almanya'dan getirdiği dolma kalem kağıda dökülen mürekkebin dalıp kenarlarda silikleşen bir damla boyasına benziyordu. Sadece ağzını kapatan bıyıkları benziyordu biraz ama bu fotoğraftaki bıyıklar çok daha gür ve siyahtı. Bıyıklarının seyreldiği üst dudağının çukurunda da böyle siyah bir nokta vardı. Babası onu ne zaman kucağına alsa önce yanağındaki bene dokunurdu. Boya diye kazımaya çalışırdı onu. Sonra sıra bıyıkların arasındakine gelirdi. 24. ayrımın sonu. Sayfa 227.